Özgül Piyade ile Hayata Dair.
Efendim merhaba, Türkiye'den, Ankara'dan, memleketim efendim ve Türkiye'nin Sesi Radyosu ortak canlı yayınından selamlıyoruz sizleri. Özgül Piyade ile Hayata Dair sinyalini de duydunuz. Şu anda Türkiye saatiyle 16.05 sevgili dinleyiciler ve tam da karşımda Özgül Piyade hocam burada. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Evet, bir hafta geçti, bir haftanın evet. Ardından yine birlikteyiz. Çok şükür hocam.
Çok şükür.
Sesimiz yettikçe, ömrümüz oldukça evet. Değil mi, bu programları yapmak niyetindeyiz. Bu yılda, önümüzdeki
i̇nşallah,
yılda.
İnşallah, inşallah. Aslında ise. Tabii kısmetse. Aslında şeyi de düşünüyorum yani programımızın içeriği hani hayatla ilgili noktaları konuşuyoruz hep. Yani hı-hı. Amacımız hayatı anlatmak bu programda. Hı-hı. Biraz da insanların aslında psikolojik yapılarını da konuşalım istiyorum. Bugün konuşacağımız konu da
mutizm.
Yani hayatın içindeki bir nokta ama buradaki şöyle bir şey var. Mutizm konusunda hani işte selektif mutizm
belki geliyor. Birçok dinleyicimiz mutizm o nedir diyecek şimdi.
Evet,
yani
evet.
Çok da günlük hayatta mutizm kullanılan bir terim değil. Evet, aha. Otizm var ama
evet,
mutizm diye de
kullanılmıyor
başka
noktada.
Bir şey de var. Sevgili dinleyiciler, ben bu arada evden çıkarken ev halkına dedim ki elimde hafif bir kesik vardı. Hocam daha kapıdan girerken bunu fark eder dedim ev halkına. Yok falan dediler ama hakikaten daha hafta sonu biraz domatesleri rendelerken şey yaparken hani salça içleriyle elimden kayınca hem içeride de bir rendenin bir parçası. Dolayısıyla sizin dikkatinize bir kere daha hocam.
Bence şöyle bir şey var, şöyle bir nokta var. Bence ev halkına şöyle bir mesaj vermiş, beni bir daha zorlamayın.
Değil mi yani?
Tabii yani bu aslında hani ben bak yaralıyorum.
Barbunyaları ayıkla, bamyaların tepesini kes, salçaya yardım et. Evet. Çocukların işte bir takım işleriyle ilgilen. Bana da yazık değil mi hocam?
Şimdi o zaman bu bu ailede birazcık erkek hakkını savunmak lazım.
Tamam, bir önümüzdeki hafta erkek hakkını da
evet,
konuşacağız.
Savunalım.
Tabii sevgili dinciler, bu tür latifelerle programlara girmek istiyoruz. Çünkü didaktik bir şekilde şu şudur, bu budur, bu böyledir diyerek ne yayıncılık oluyor ne hayat oluyor değil mi hocam? Öğretmenlik de olmuyor.
Tabii hayatı konuşuyorsunuz o noktada. Çok önemli bir konu. Şimdi bugün sabahleyin bütün bizi dinleyenler ve bizler sabah evden çıktık bu saate kadar neler yaşadık?
Değil mi?
Şimdi nasıl ki fiziksel anlamda dışarıda işte yağmur yağdı, ıslandım, işte rüzgar esti ya da terledim. Yani bunlardan etkileniyorsak ya da işte canımız acıdı diyoruz ya da bir yerimiz ağrıdı, acıktık, susadık gibi ihtiyaçlarımız varsa insan ruhu da her an her şeyden etkilenen bir yapıdadır. Hı hı hı. Nasıl ki fiziksel anlamda bağışıklık sistemimizi güçlendirip hastalıklara karşı veya yaşamdaki zorluklara karşı dirençli olmayı hı hı. başarmak zorundaysa hı hı. ruhsal anlamda da dirençli olmamız gerekiyor. Ama hı hı. o kadar ilginç bir nokta ki şimdi bir sıkıntınızı, bir probleminizi farz edelim ki işte yani farz edelim ki midenize bir problem oldu. Tedavi olduğunuzda işte ya da ameliyat olduğunuzda bir çözüm olduğu noktada ama ruhsal konularla ilgili öyle beyninizden düşünceleri alayım bir kenara atayım ya da işte bu takıntımdan kurtulayım ya da bu sorun böyle çözüm hemen olmuyor yani. Hı hı. Ve kendinizi anlatmanız çok zor oluyor. O yüzden de hayatın içinde her an her şeyle karşılaşabilme ihtimalini kendinize koyduğunuzda daha geniş bakabiliyorsunuz.
Ki öyle olmalı değil mi?
Tabii yani? Tabii evet. Orada ama işte bunu söylediğimiz hani programa başlamadan önce sizle biraz bazen bir sohbet ediyoruz
tabii.
Ya. Şimdi hayattaki nokta şudur yani söz dediğiniz şey, hani diyoruz söz ağızdan bir kere çıkar diye. Söz aslında kişinin kendi kontrolüyle alakalı bir noktadır. Yani siz kendinizi kontrol ettiğinizde verdiğiniz sözü tutarsınız. Kişinin benim Murat Bey'e verdiğim sözü tutmam değil, kendime verdiğim sözü tutmam önemlidir. Onun için hayata bakarken şöyle baksak. Yani evet bir gün trafikte problem olacak, bir gün komşuda olacak, bir gün eşte olacak, bir gün benim ruh dünyamda olacak, bugün uyumamış olacağım, bugün işte ekonomik
yaşamak
anlamda
sıkıntı. Yaşamak zaten problemlerle çarpışmak.
Diyoruz ya şimdi kabirdekilere gidin sorun, dünyayla ilgili hiçbir dertleri yok
hani
yani.
Çok güzeldir o, ölüler de her gün diriler helva yiyor
zannederler misali. Öyle yani. O yüzden de aslında psikolojik anlamda kendimize hemen bir, mesela bugün bir tanımı konuşacağız sizinle ama bu tanımın içine hemen de sokmamak lazım
tabii,
hayatta kendinizi
tabii,
hemen.
Tabii,
yani
tabii.
Ben bir depresyondayım ya ben panik atak. Ya bunu kabullenmek sorunu çözme konusunda bir teşhis anlamına gelmiyor.
Hemen o etiketi de yapıştırmamak gerekiyor.
Tabii kendimizi bu şekilde tanımlarsak aslında şunu demek istiyoruz. Yani ben bu kalıbın içindeyim, beni böyle kabul et ve beni değiştirme anlamına
Hocam,
geliyor.
Hocam o zaman ilerleyen haftalarda sizinle bir internet hekimliğini de konuşalım. Şimdi bir yerinde herhangi bir şeyi olan hepimiz ya da vatandaşlarımız, insanlarımız hemen takır takır takır internete giriyorlar. İşte şüpheler şunlar, teşhis bunlar. En son birkaç ay önce boğazındaki hafif şişliğinden dolayı benim sevgili eşim kendini kanser olarak tanımlamıştı. Hiç de öyle bir şey olmadı. Ortaya çıktı. Yani
ama çekti ızdırap.
Biraz böyle abartıyoruz ama yani biraz da negatif yorumluyoruz. Dediğiniz o anlamda çok önemli. Hemen işte ben şuyum, ben panik atağım, ben oyum, ben buyum deyip etiketlerin üzerine yapışmamıza da izin vermememiz.
Orada şöyle bir şey var. Bazen öyle bir şeyler var ki mesela 9-10 tane belirtisi var bir şeyin değil mi? O belirtilere baktığımızda onun 3 tanesi sizde olduğunu düşünelim. O 3 taneden dolayı siz kendinizi öyle tanımladığınızda ve arkadaşlarınız aranızda konuştuğunuzda ya bende de aynısı var, ben bu muyum dediğinizde buradaki nokta şudur. Psikolojik problemler genellikle duygularla ilgili durum olduğu için yani akıl devreye girmiyor. Daha çok duygu ve duyguda da insan hayat düzeninin bozulmasından pek hoşlanmaz. İnsan tehlikelere karşı güçsüz bir varlıktır ve reddeder beyin. Çok böyle hani işte farz edelim ki karanlık herkesi tedirgin eder. Ama bazıları karanlığın içinde yani gerçekten bir çukura düşer. Karanlık herkes için riskli midir? Evet. Neden? Bilinmeyenlerle doludur ve tehlikelerle doludur. Yani insan aklı
görmek önemli
ister
bir şey,
yani ister o noktada. Ama görme engeliniz varsa bu hayatta onunla bu hayatı baş etmeyi öğrenirsiniz o noktada. Şimdi burada o korku ve kaygıların üstesinden gelebilmek için korku ve kaygıların sizde büyük olmaması gerekiyor. Tamam da şimdi onun üstesinden gelebilmek konusunda benim hem kendim üstesinden geleceğim hem de korku ve kaygılarımı büyütmeyeceğim. Bunu nasıl başaracağım? İşte geri dönüyoruz o zaman. Çocukluk döneminde sizi büyüten kişilerin korku ve kaygılarınızı ciddi bir program ya da diğer bütün duyguları her türlü yani üzüntüden, ağlamadan, sevinçten her nokta yani hani düşünün ki sevindi ama işte kıyametleri kopacak şekilde kahkaha atıyor, bağırıyor, çok
abartılı,
abartılı bir şey. Bu da bir duygu fırtınasıdır.
Ve yani bu da bunu, sağlıklı değil.
Değil tabii yani burada bizim hani tanımlamayı bırakın. Siz eğer o duygularınızın iniş ve çıkışlarını doğru ayarlayamıyorsanız ki bunu anne baba İlk yakın çevre o öğretir, sonra diğer sosyal çevre öğretir. Bunu ayarlayamadığınızda ileriki dönemlerde hayatı yaşamaya başladığınızda bir fiil hayatın içinde yer aldığınız ve sorumluluk taşıdığınız noktalarda size dışarıdan gelen etkenler ve sorumluluklarınız sizin o çocukluktaki kazandıklarınızla çatışmaya başlayacak o noktada. Yani bir şeye öfkeleniyorsunuz. Niye öfkeleniyorsunuz? Ben Murat Bey'e diyorum ki Murat Bey sizin fikriniz bana göre ters geliyor. Bana niye kızıyorsunuz? Gelebilir yani beni hoşgörüyle karşılayın. Niye karşılayamıyorsunuz? Çünkü sabredemiyorsunuz. Artık yeter diyorsunuz. Çünkü farz edin sizin sabır miktarınız şuraya kadar dolu. Bu kadar bir konu var. Bu sefer ne yapıyorsunuz? Diyorsunuz ki ben öfkeli bir adamım. Tanımlıyorsunuz kendinizi. Öfke iyi bir şey mi? Değil.
Tabii.
Ama ne oluyor bu sefer? Diyorsunuz ki tamam ama hocam yani karşıdaki benim yani bu kadar da hani öfkelendirmesin diyorsunuz. Halbuki
sen sebep oldun gibi tabii, bir bahanenin arkasında.
Yok burada halbuki tabii. Burada bizim kendi çocukluktaki yetiştiğimiz o sistem, bağışıklık ve direnme, dayanma gücümüz, aklı kullanma, duyguları kontrol etme, inandıklarımızın bize hal olması, hayatımızda onları uygulama gücü, yani her gün elinizi yıkıyorsanız, duş alıyorsanız, dişinizi fırçalıyorsanız, işte sağlıklı besleniyorsanız, bu zaten hayat stiliniz. Şimdi bir yaşa geldiniz, eşlik, çocukluk, annelik, babalık, iş hayatı, sosyal hayat, bütün bunlardan gelenlere karşı dayanabilmek için çok güçlü olmak lazım. Bu neyle alakalı oluyor? Hayat aslında size bir şey zora sokmuyor. Siz onu öyle algılıyorsunuz.
Çok güzel bir şey söylüyorsunuz. Tabii.
Şimdi Kasım ayındayız. Rüzgarda, yağmurda, karda gelecek değil mi? Şimdi
oturup dertlenelim mi yani?
Tabii mi? Şimdi ama televizyonda kar yağdı, yollar tıkandı, işte fırtına geldi. Biz hepimiz kar ne zaman geçecek? Daha dur bir yani. Niye? Çünkü biz ondan çok da mutlu olmuyoruz o noktada. Öyle düşünelim o konuda. Yani bize hayat aslında normali sunuyor. Yani hayat bu.
Çok doğru tabii.
Hayat bu.
Ve hayat bir döngü aslında. Sürekli
tabii.
O döngü devam ediyor.
Onun için karşılaştığımız durumları hani hep konuşuyoruz ya. problem mi, sorun mu algılayacağız yoksa durum mu algılayacağız? Yani bu ayrımı çok iyi durum yapmamız lazım. Evet. Yani şeydeki mutizmdeki nokta da bu. Hı hı. Yani burada bizim hani çocuklarda karşılaştığımız noktalar var. Biz tabii bu mutizm 100 yıllık bir konu.
O zaman ben kısa bir açıklama yapayım dinleyicilerimize. Sevgili dinleyiciler, otizm konusunda iyi kötü bir fikriniz var. Bununla ilgili çok fazla filmler, şunlar bunlar da var. Otistik çocuklarla ilgili ve yetişkinlerle ilgili.
Gündemde ve evet, çok fazla medyatik, karşılaşılan medyatik
dernekleri olan. Şimdi bir televizyon dizisi falan da varmış. Ben izlemiyorum ama.
Ben de izlemiyorum ama.
Bu tür şeylere de çok yakın
şöyle bir şey var. Bir annemiz, otizm bir çocuğa sahip olan annemiz bu diziyi beğenmedi. Hı hı. Ben izlemiyorum. Şöyle söyledi. Aşırı cesaret veriyor. Oğlum onu izlediğinde kendini kötü hissetti dedi. Ben mesela böyle bir anekdot aktarabilirim o noktada. Orada çok cesur sanırım bir doktor modeli varmış. Hı hı. Dedi ki yani biraz hayali bir şeyler aktarılıyor ve biz anne ve çocuk olarak izlediğimizde hani biz kendimizi kötü hissediyoruz gibi söyledi.
Ne diyorsunuz sizin fikrinizde?
Tabii buradaki nokta şudur yani tabii. Türkiye için bu yeni bir konudur ama hani otizm bana göre otizm başka. Bilimselden farklı bakıyorum ben, hı hı, o noktada. O yüzden de tanımlamalarda yanlış olduğunu düşünüyorum. Hı. Ama gerçekten çok ciddi bir sıkıntı varsa o kadar büyük bir eğitimle sonuçlanmaz yani. Hı. Eğer kişide bir problem varsa gerçekten.
Evet, yani bu televizyon dizileri ayrı bir bahis zaten. Hani çoğunlukla ben de hiç onaylamıyorum. Zaten yıllardır hani televizyon dizisi izleyen biri değilim. Ama bizim halkımız seviyor dizi izlemeyi hocam.
İzlemeyi sevmiyor ama şimdi şöyle söyleyeyim, hayatımızda
bu... Aslında radyo televizyondan çok daha farklı. Tabii, biraz radyo propagandası yapalım burada ama tabii. Gerçekten işinizi yaparken, aracınızı kullanırken değil mi? Bir arkadaş.
Ben televizyon programı da yaptım. Ama radyo programcılığı daha çok keyif alıyorum. Rabbim inşallah hayırlı şekilde daim eder. Abi, şöyle çok daha keyif alıyorum. Hani kendinizi daha çok rahat anlatabildiğiniz, tabii, hani daha çok hani kontrolün daha sizde olduğu bir nokta oluyor, hı-hı, o konuda. Buradaki durum şu, biz televizyon dizilerini çok izlemekten ziyade hani sosyal ilişkilerimiz zayıfladı ya. Hı-hı. İşte komşuluk, arkadaşlık, akrabalar, ziyaretler, bir bahçede toplanma, yani işte bir farz edin ki küçük bir kasabadan ya da köyden geçerken Ahmet Bey, Mehmet Efendi falan selamlaşıyorsun, işte bir kahvede
gel bakalım, bir ayran iç,
bir kahvede oturalım, bir köy derneğinde oturalım falan, bunlar kalktığı için insan evlerde oturunca işte ben Murat Bey'in annesi geleyim yavrum oturmaya, aman annemi kim çekecek, ben kendim oturayım demeye başladığı için çoğu çocuk
aman aman şimdi, annem dinliyordur şimdi yanlış anlamasın hocam, alınır. Her zaman annelere kapımız açık.
Yok, şimdi böyle ben de kendi çocuklarım için söyleyemiyorum. O da var. Nurettin Bey'i diyebiliriz ama da. O olabilir.
Nurettin Bey'in zaten cezaları artıyor. Onu böyle bir yayında bir 10 dakika ayıracağız ilerleyen dakikalarda.
Burada çekirdek aile olduğumuz için çok da paylaşacak bir şey yok. Yani şimdi filmlerdeki gibi evde de evliliklerde aman her gün romantik bir ortam, aşkım muhabbetleri de hani bunlar da olmayacak.
Vallahi işte hocam gördünüz, salça yapıyoruz.
Evet, o da iyi bir şey. Evet, o güzel bir şey ama aslında.
Bulaşık yüzden, makinesi boşaltılıyor sürekli.
O da iyi. Demek ki ama bu söylendiğine göre bir rahatsızlık var.
Öyle mi diyorsun?
Evet tabii.
Ya da belki bir şeyi başarmanın gururu var.
O da olabilir, o da olabilir. Yani ben yardım ediyorum işime diye. Burada işte konuya gideceğim ama siz önce şu geldi aklıma. Nedense kadınlar işte erkek gibi konuşup erkek gibi ben yapabilirim diye erkeğe özenmek. Şimdi sizde ben de bir kadın gibi salça yapabiliyorum falan, işte şunu yapıyorum. Yani niyeyse bir özenme var yani. Herkes kendi yaptığı işteki başarıyı alsın yeter.
Ne yapalım
yeter
hocam? Odun bahçede odun yok ki odun kıralım yani.
Odun kıralım. O da var.
Düğmeye basıyorsun, kalorifer yanıyor. Eskiden ben gençliğim öyle geçti yani. Evet. Sobalı evdeydi. İnerdim pataküte odunları kırardım. Evet. Ve odun da lise yıllarımdı. İnanılmaz derecede zihni rahatlatıcı, sağaltıcı bir yanı vardır.
Tabii hem o var hem de sizin içinizdeki gücü açığa çıkaran.
Tabii o erkeksi tabii, belki tabii, vurduyu kırdığı topraklıyorsunuz tabii, hani rahatlatıyorsunuz. Tabii, tabii.
O yüzden de bizim aslında hani bütün bunlara baktığımızda hani hayatta ilgili noktaları yaşadığımızda belli kalıpların içine girmek ya da bazı noktaları hani değerlendirmek ya da işte hani zorlandığımız konularda işte hani oturup da televizyon seyretmek konularına baktığımızda çekirdek aileyiz, oturuyoruz, yapacak bir şey yok. O zaman da işte eskiden birkaç kanal varken şimdi bütün kanalları geziyorsunuz.
Zaten seçici, gece oluyor yani.
Tabii oluyor. Bir de seçici olduğunuz noktalarda da Bazen takılıp gitmek istiyoruz. Bazen kadın bir şey istiyor, erkek bir şey istiyor. O yüzden de aslında bu da başlı başına hayatınızın kalitesi için karar vermek gerekiyor. Yani belki çok hani kafanıza yatıyordur. Çok siz ajitasyon olan bir film izleyebilirsiniz ya da dizi. O sizin tercihiniz ama daha çok şöyle düşünmek istiyorum. Ben kendi adıma da bunu hep söylüyorum. Yani zaman dilimini çok çabuk tükettiğimiz bir şey olduğu için, ömür çabuk tükendiği için aslında çok işe yarar işlerle meşgul etmek lazım.
Televizyonda ciddi manada zaman öğüten bir gerçek.
Evet, o yüzden de ki bakmak
lazım. Ama bu arada dinleyicilere bir şey söyleyeceğim. Sevgili dinleyicilerimiz, görüyorsunuz değil mi? Kurduğunuz her cümle, hocamla konuşurken kağıda yaptığınız her karalama tahlil olarak geri dönebilir. Yani evet. iki senedir yaklaşık neler çektiğimi ben biliyorum.
O da çok ilginç.
Hiç açık vermemek gerekiyor.
Şimdi bir sene, bir kere öyle olmuştu. Bir siyasetçi grubunun karşısında şey demiştilerdi bana. Yok yani biz sizin karşınızda oturacak kadar cesur
hakikaten
değiliz.
Hakikaten ya ben ama farkında olmadan cahil cesaretim yapmışım.
Ben yok şöyle bir şey, mesleki olarak kendi eforumu sarf ederken para olursa sarf edeyim.
Yok canım, biz sizi biliyoruz, hiç öyle olmadığını biliyoruz. Yani şimdi bildiğiniz dahilinde birçok şey.
Çok sağ ol, çok teşekkür ederim, sağ olun.
Nurettin diyor ki bir müzik arası verelim. Ha, ses yüksekmiş diyor. Benim sesim mi yüksek? Benim sesim genelde yüksek oluyor. Ben biraz uzağa gideyim.
Biraz hocam. Erkek sesi.
Kadrajın öyle. Dışına çıkayım. Yok, estağfurullah.
Evet, şimdi mutizm ne bu? Bir yüzyıllık
mutizm.
Bir konu. Evet, mutizm. Selektif yani,
kumandalarda mutizm da vardır. Mute tuşu. Sessizlik değil mi? Bir tam karşılığı. Evet. Bu Latinceden geliyor aslında. Evet.
Bu yüzyıllık bir mesele ama bizim tabii 1840'lı birlerde işte hani yabancı bir ülkelerde galiba Almanya'da ilk seslendirilmiş. Ondan sonra 1934'te mi öyle bir dönemlerde seslendirilmeye başlamış ama daha sonra başka bir bilim adamı bu noktayı selektif mutizm diye
açalım hocam, selektif hani yani eleyici, ayırıcı, seçici.
Evet, seçici konuşmamazlık olarak değerlendirmiş bunu ve bunu bir tanım içine koyarak tedavisinde ona göre yapılmasını istemiş. Ama tabii şöyle söyleyeyim, aslında biz de böyle bir dinleyicilerimizle iletişimimiz olsa şöyle söyler, der ki yani hocam ben de çok konuşan biri değildim, çok çekingendim, çok utangaçtım der. Ya da der ki yani ben tanımadığım insanların karşısında konuşurken tedirgin
siz
oluyordum.
Siz nasıldınız hocam çocukluğunuzda?
Çok konuşkan.
Yani yok, hiç o zamandan beri hani
tabii yani hiç çekinmem ya da öyle bir noktamın olmadığını.
Ya da böyle birilerinin karşısında ya konuşmayayım dediğiniz olur muydu?
Yok yok, öyle bir noktam yani benim yine hani bu konuşkan, girişken halim vardı.
Pozitif
yani.
Bakışınız tabii çocukluğunuzdan
şöyle, lisede tiyatro eseri yazıp oynamasına vesile olmuştum. Yani o anki gücüm şimdi olsa daha iyi olur. Yani gittikçe onu kaybetmişim. Hani bilinçli akıl geldikçe biraz daha temkinli hareket etmek falan. Hani bir cahil cesaret falan diyorsunuz ya. O cesaret gittikçe azalıyor ya da alanınız değişiyor belki.
Diğer alana yoğunlaşıyorsunuz.
Belki de. Şimdi burada bunu şunu çok iyi ayırmak lazım. Yani burada bir konuşamama, kendini ifade edememe ya da konuşma bozuklukları dediğimiz kekemelik, harfleri çıkaramama ya da ekleme konuşması gibi konuşma problemi yok. Ya da zihinsel bir problem de yok. Yani hani bir şeyi algılama, içe dönüklük de yok o noktada.
Bu tamamen bir başka bir boyut.
Başka bir boyut. Yani normalde farz edin ki ben Özgür Hoca olarak burada konuşuyorum. Ama ben kendim bazı yerlerde seçiyorum konuşmama ihtiyacını karar veriyorum. Şimdi biz yetişkinlerde şöyle düşünelim. Bazen siz de yapıyorsunuz, ben de yapıyorum, başka insanlar da yapıyor. Bazı yerlerde çok da konuşma ihtiyacı hissetmiyoruz. Bazen gereksiz buluyoruz. Bazen diyoruz ki burada konuşmanın bir faydası yok. Ya da diyoruz ki burada dinlemek daha doğru diyoruz.
Kellim falan. Kellim la yenfa diyoruz. Söyle söyle manası yok.
Ha, belki öyle de diyoruz o noktada. Burada bunlar bizim kendi aklımızla karar verdiğimiz bir karar bu. Bu mantıklı bir karar. Burada öyle bir şey yok. Özellikle 5 yaşına kadar çocuklarda biz bunları çok fark etmiyoruz. Çünkü çocukların konuşma gelişimi bebeklikten itibaren başlar ama özellikle 2 yaşından sonra daha böyle mantıklı cümleler kurmaya başlarlar. İşte 2 kelimelik cümleler kurmaya başlarlar filan. Çocuklar hani o 5 yaşından önce anne babalarının yanında konuşurlar, dışarıda çekinirler filan. Bir utangaçlık dönemi vardır. Ya da tanımadığı konulardan anne babanın dışında çok fazla iletişim kurmadıkları için çocuklar hani gideyim de ben onunla konuşayım diye bir şey yoktur. Sonra çok fazla kafalarında yorumlama, değerlendirme olmadığı için o konuyla ilgili bir fikir beyan etmezler. Ama ne zaman ki böyle 5 yaşında bir okula başlarlar, evet, anaokul dönemleri, o dönemde birdenbire öğretmen bize şöyle diyebilir. Ya sizin çocuğunuz okulda hiç konuşmuyor diyebilir. Hiçbir nokta yok. Yani hiç konuşmuyor. Ben iki ki bu kadar mesleki dönemde iki tane karşılaştım. Bir yetişkin.
Yetişkinde de olabiliyor yani.
Tabii bir yetişkinde karşılaştım. Bir de 7 yaşındaki bir çocukta karşılaştım. Tabii bunu direkt hani onlara butizm diye tanımlarsanız korkuyorlar. Neden? Çünkü o zaman sizin biraz önce söylediğiniz gibi hani internet doktorluğu var ya. Orada tedavi, teşhis kendinize göre bu sefer ne yapıyorsunuz? Tanımlamaya başlıyorsunuz. Ama tabii burada şuna karar vermek yani burada konuşma problemi yok. Psikolojik bir problem de yok. Var psikolojik problem ama psikolojik bir hastalık da yok. Evet. Ama kişi bilinçli bir şekilde bilinçli reddediyor derken yani. Reddediyor. Orada konuşmuyor. Yani sizi duymuyor. Konuştuklarınıza, sizin sorduklarınıza cevap vermiyor. Olaya dahil olmuyor. Ama orada hepsini duyuyor. İçten konuşabilir. Yani içten yorum yapıyordur o noktada ama sizin olduğunuz yerde olaylara dahil olmuyor. Mesela seansta bu karşılaştım benim çocuk olan kısımla bir saat vaktimiz var ama bir saat içinde ben ondan ancak 5-6 kelime alabildim o noktada. Çünkü onu size vermiyor. Şimdi siz zorladıkça da ona tekrar vermiyor.
Belki kapanma artık değil mi?
İyice kapanma. Şimdi onun için çekingenlikle, içe kapanılıkla ya da korku ve kaygıyla da karıştırılan bir durumdur. Hı hı. O yüzden de çocuğumuzdaki 6 ay kadar süren bir durum varsa, yani seçici konuşmamayı farklı alanlarda gördüyseniz, konuşması gereken durumda ya da dahil olması gereken durumda. 6 ay çocuğunuzla böyle bir olayı yaşadıysanız, ama bir kuruma gittiyse, bir kurumda da bir ay gitmesine rağmen hala konuşmamışsa, ama eve geldiğinde her şeyi anlatıyorsa, biz bu çocukta evet bir
selektif mutizm dediğimiz bu.
Bunu diyoruz.
Şimdi hocam çok önemli bir şey söylediniz. Hani sizin hem ciddi manada bir öğretmen geçmişiniz evet. var. Evet. Aynı zamanda işte psikolog olarak da katkıda bulunuyorsunuz. İki vakayla karşılaştım dediniz. Biri çocuk, biri yetişkin dediniz. Evet. Ne oldu onlar mesela?
Şimdi biz çocukta ilerleme kaydettik. Hı hı. Yetişkinde de şöyle bir nokta var. Yetişkinde
kaç yaşındaydı yetişkin dediğimiz hocam?
40'ın üzerinde olan bir beyefendiydi. Bir beyefendi. Onda da şöyle bir nokta var. Ona eğer sizde böyle bir problem var deyip bir kalıbın
kendisi
içine soktuğunda.
Kendisi mi geldi, yakınları mı getirdi?
Kendisi ben meslek gereği toplumun önünde konuşması gereken, sohbet etmesi gereken bir beyefendi. Manevi olarak anlasın. Yani dini bir görevi var.
Ama görevi, yapamıyor yani.
Onu aslında yapıyor ama farz edelim ki sizinle konuşuyor ama diğer cemaatle konuşmuyor. Yani ya da farz edelim ki bugün buradayken konuşuyor ama başka yerde gittiğinde konuşmuyor. Bana gelişinde şöyle söylemişti. Yani ben aslında konuşmak istiyorum ama orada bir şey beni tutuyor ve ben kendimi açamıyorum orada. Bu da benim mesleğim noktasında bana zarar veriyor. Tamam. Ama arkası hani dönükken ya da başka insanları görmediği noktalarda bunu rahatlıkla uygulayabiliyor. O yüzden de oradaki kişiyi sorunu kabul etmek yerine genellikle konuştuğu alanlarda kendini daha iyi güven duygusunu verici bir boyutta tedavi boyutuna
teşvik etmek gerekiyor.
Teşvik ettik o boyutta ve oradaki o cesaret kendi de eksiği görmek değil de artıyı görmek. Şimdi sizin de benim de bizi dinleyen yetişkin olan dinleyicilerimizin de şöyle bir problemi olabilir. Ya işte Murat Bey'de şu noktada çok büyük bir başarı var ama bende niye yok işte. Ya da Özgür Hanım'da şu artı var ama bende niye yok. Ya da biz bende diyebilirim. Ya bende bu niye yok diyebiliriz. Bunlar eksiklerimiz gibi gözükse de bu eksikliklerden dolayı kendi bütünlüğümüzü yani bütün olarak bir daire düşünün. Evet. Bu bütünlüğü bozarsak o yaptığımız şeyde de kendimizi kaybedebiliriz. Yani eksiğe düşebiliriz.
İyi yaptığımızda geriye gider.
Geriye gidebilir. O yüzden şöyle düşünüyorum. Evet ben bu konuda iyiyim. Diğer konuda iyi olmamamın gerekçeleri nelerdir? Bunu bir mantığa oturtayım. Ben şimdi çok iyi balık pişirmiyorum. İyi pişirmem gerekiyor mu?
Hayır.
Yok. Bu yaprak saramıyorum. Yapmam gerekiyor mu? Hayır. O zaman bunu bir eksiklik gibi görmemem gerekiyor. Biri gösterdi bana. Dedi ki yani şey mi olur bak niye öğrenmemişsin bunu gibi söyledi. O kişinin bana yönlendirdiği noktayı ben bir kendi iç dünyamda bir eksiklik olarak algılamak yerine yani bu benim çok da hayatımda olmasını istemediğim bir durum deyip ama bir alanda böyle bir başarımın olması gerekiyor.
Ki olması gerekiyor ki diğerini tolere edebileyim
diyorsunuz. Ama kişi geldiği zaman kendinde eksiklerini daha çok görüp Artıların tamam bunlar zaten olması gerekir hocam. Yani bu benim mesleğim zaten olmasa olmaz. Hı hı. Ama bu eksilerin de benim yani burada bir sıkıntım var benim. Yani ben niye kimse bana konuşma demiyor. Ben niye kendime konuşma diyorum.
Hı hı.
Niye kendimi orada tutuyorum dediğinde işte buradaki o yetişkinlikte bunu çözmek biraz daha zor. Yetişkinlikte. Neden? Çünkü yetişkin diyoruz ya seçerek konuşmama.
Hı hı.
Seçerek konuşma değil. Konuşmamayı seçiyor.
Hı hı.
Susma hakkını kullanıyorum diyor. Çünkü yetişkin düşüncesini soruyorsunuz. Söylemeye tamam olabilir diyorsun. Ya da bir toplulukta bir arkadaş hiç arkadaşım sen niye hiç konuşmadın? Canım istemiyor. Eyvallah tamam yani kimseyi kimseyle zorlamıyorsunuz. Ama kişi bunda kendi iç dünyasında eksikliği hissediyorsa onu siz bir alanda yeterlilik getiriyorsunuz. Farz ediyorsunuz ki bu kitabı okuyun bu kitapla ilgili yorum yapın orada.
Hmm.
Ya da işte farz edin bu enstrümanı çalın. O enstrümanlı bir yerde yer alın. Bu sefer ne yapıyorsunuz? Toplum içinde kendinizi ifade etmeye başlayınca iç dünyanızdaki o eksikliği gidermeye başlıyorsunuz. Bu sefer siz kendinize eksik olarak değil de bütüne doğru giden bir birey olarak değerlendirince bütünleşiyorsunuz.
O mesele de bir nevi aşılmış oluyor. Aşılmış buna oluyor. Devam edelim hocam. Sevgili Nurettin bir müzik arası verebiliriz tamam, dedi zamanlama olarak. Sevgili dinciler Özgül Piyade ile Hayata Dair değilsiniz. Bizi dinliyorsunuz. Özgül hocam yine her zamanki akide şekeri üslubuyla bilgileri bize sağ olsun var olsun aktarıyor. Memleketim FM ve Türkiye'nin Sesi Radyosu ortak canlı yayınından selamlıyoruz sizleri sevgili dinciler. Programın girişinde belki atladım. Facebook ve Instagram hesaplarımızda TRT Hayata Dair telefon numaralarımız +90 312 463 34 19 +90 312 463 34 21 programı sizler için Nurettin Çetin hazırlıyor. Ana kumandada da sevgili Ayhan Taşçı var. Ayhan şu anda hiç bize bakmıyor, ekrana bakıyor. Gene çok meşgul Ayhan. Herhalde şarkıyı hazırladı. Şimdi Simge ile sizlere bir kısa ara veriyoruz. Simge'yi 3-5 dakika dinledikten sonra Özgül Piyade ile Hayata Dair de devam edeceğiz. Biz şarkıyı dinlerken gene hocamla kaynatırız.
Evet.
Artık ne çıkarsa bahtımıza.
Bahtımıza, evet.
Git sonuna kadar, yok artık bir duyan umur sayan, oysa ki aşk ölene kadar. Oh,
Evet sevgili dinleyiciler, şarkı arasını verdik. Siz şarkıyı dinlediniz. Biz hocamla yine aralıksız sohbete devam ettik. Ben sizlerden avantajlıyım yani sevgili dinleyiciler. Bir 3 dakika 4 dakikada daha fazla feyiz alabiliyorum hocamdan. Mutizmi konuşuyoruz. Seçici konuşmazlık üzerinden gidiyoruz. Ama işte hocam tabii bu psikolojik konular hepsi aslında öyle çok da tanımlanacak bir çerçeveye, bir çekmeceye konulacak konular değil. Biz de hayata dair detaylar üzerinden gidiyoruz.
Çünkü şöyle söyleyeyim. Mesela mutizmin evet çocuk konuşmamayı seçiyor ve karar veriyor. Peki çocuk nasıl olması gerekir? Aslında konuşan bir varlık olması gerekir.
Hatta yani, bazen sus be yavrum demek gerekir.
Evde sürekli konuşan bir çocuk neden okulda konuşmuyor? Ya da teyzesiyle konuşurken halasıyla konuşmuyor. İşte anneanneyle konuşurken babaanneyle konuşmuyor. Yani o kişilerle seçiyor, konuşmamayı seçiyor. Çocuğun böyle bir karar verme yetisi var mı? Yok.
Hocam çok özür dilerim. Aklıma geldiği için soracağım. Bu seçme işleminde bir istikrar var mı?
Yok.
Yani halayla konuşmuyorsa sonsuza bazen onunla bazen onunla gibi. Öyle mi?
Yok. Halayla konuşmuyorsa hiç konuşmuyor.
O konuda bir istikrar var yani.
Onda istikrar devam ediyor. Ama niye bunu seçiyor? O ayrı bir mesele. O ayrı bir mesele. O yüzden de biz genellikle mesela kız çocuklarında çok konuşur kız çocuklar. Bunlar da çok görülür.
Mutizm daha çok.
Yani erkek çocuklarda bu oran daha fazladır. Şimdi çocukluk 5 yaşından itibaren bir problemle karşılaştık. Çocuğumuz bizim tanıdığımız çocuğun dışında bir tanımla bize geri döndü. Öğretmen ve arkadaşları dedi ki bugün akşama kadar hiç konuşmadı. Ya da sorduğumuz sorunun hiçbirine cevap verme dedik. Ama çocukta bir anormallik yok. Şimdi ama evde bütün konuşuyor yani. O zaman biz bunu bir konuşma problemi içine koyamıyoruz. Utangaçlık içine koyabiliyoruz. Biraz değerlendiriyoruz. Yani demek ki yeni bir ortama uyum sağlayamadı. Bir süre tanıyoruz bunu. Ama bu süre içinde de çocuk konuşmamaya başlıyor. Yani hiç konuşmuyor bu çocuk. Ama öğrenme var mı? Öğreniyor. Yani işte öğretmenin verdiği faaliyetleri öğreniyor başka bir nokta. Ama bize bu veriyi vermiyor o nokta. Belki evde geliyor. Anne diyor ki şarkıyı çok güzel öğrenmiş diyor. Ama okulda öğretmen söyler misin dediğinde söylemiyor o noktada. Şimdi bu çocuk büyüdükçe okul hayatında ya da diğer noktalarda, farklı konularda sosyal hayat içinde yapılması gereken görevleri yerine getirmediği için, çünkü insan sosyal ortam için mecburdur paylaşmaya. Yerine getirmediği için bu sefer okul başarısında, arkadaşlık ilişkilerinde, sosyal hayat içindeki diğer faaliyetlerde işte sessiz, sakin, içine kapanık bir çocuk modeli olarak tanımlansa da çocukta beklediğimiz performansın altında bir gerilik başlıyor. Yani zihinsel bir gerilik olmasa da bir bakıyorsunuz ki çocukta bir gerilik ortaya çıktı. Niye? Çünkü parmak kaldırması gerekiyor ki öğretmen onunla ilgili bir tanım yapsın.
Bildiğini
işte
hissettirsin.
Tabii yazılıda başarılı olabilir ya da arkadaşlık ilişkileri çok önem kazanıyor. İşte ortaokul özellikle işte lise dönem. Şimdi bu yok. Evlenecek böyle bir şey. İşe gidecek mülakat için orada kendini ifade etmesi lazım. Şimdi burada bize hiçbir veri vermiyor yetişkin olsa da. Şimdi burada dönüyorsunuz. Hani psikolojik noktalarda bir tanım içine hemen koymamanın veya farklı tanımla değerlendirmenin nedeni neden olarak bir hastalık olarak görmüyorsunuz o noktada. Yani şöyle bir şey söyleyeyim. Bir, siz köpek saldırısına uğramışsınızdı da köpekten korkuyorsunuzdu ve yalnızken bir köpek geldiğinde hep kendinizi kötü hissediyorsunuz. Bu tamam olabilir. Bir zemini var. Sağ olun.
Aylar önce bir programda bunu söylemiştiniz. Da çocukluğunuzun korkusudur.
Evet, korkusudur
dedi. 7 yaşında yaşadıysanız o korkudur.
Şimdi İstanbul'da konuştuğumuz birkaç kişi dedi ki yani biz depremden dolayı tedbir aldık dedi. Hatta yanımıza işte çantamızı, suyumuzu bir eğer orada kalırsak hani ilk anda bizi ayakta tutacak bir çanta hazırlatmış. Bir yurtta kalan çocuklar bahsetti. Bazıları dedi ki işte nasıl yıkımda ne yapılması gerekir filan hani onları ya da evimizle ilgili noktayı filan. Şimdi ne yaptı insanlar? Bu korkuyu çözüme götürdü onu. Ama içlerinde bir depremde yaralanabilirim, ölebilirim diye korku. Biz Ankara'da bu noktayı çok da dikkate almıyoruz. Es geçtik bu konuda.
Çünkü nispeten daha az deprem kuşağında bir şehir diyebiliriz.
Ya da deprem kuşağında olmayan bunu hiç dikkate almıyor o noktada. Şimdi ne var burada? Burada kişiler karşılaştıkları zaman o korkular normalde kabul edilmeli. Şimdi evlilik için sizin oğlunuz evlilik için biriyle görüşmeye gidiyor. Ya bir korku ve kaygı yaşar. Bir normaldir yani.
Tabii.
Yani hava soğuk üşüyeceksiniz.
Hani normal. Hatta hani sizler psikologlar uzmanlar hep ne dersiniz? Belirli bir eşiğe kadar kaygı motive edicidir.
Motive edicidir tabii. O yüzden de bir
şimdi anneler... bu yayına girmeden önce ben bir tatlı bir kaygı yaşıyorum. Hani aman bir hat yani siz tabii. de bu tabii. 30 yılda bu işi yapsanız bu kaygıyı yaşamalısınız.
Yaşamalıyım.
Yani benim babam rahmetli kimya öğretmeniydi. 30 yıllık öğretmendi. Akşam dersi varsa gene açar bir kitabına bir 10 dakika bakardı çocuklara bir şey anlatırken. Şunu atlamayayım, bunu yanlış söylemeyeyim diye. O bir tatlı bir sorumluluk şimdi, ve kaygı olmalı.
Tabii şimdi mesela ben her seansa girdiğimde aslında şöyle bir nokta vardı. Seansa girdiğim an otomatik ben bir hani nasıl ki bir tiyatro oyuncusu bütün izleyicilerin karşısında repliklerini unutmadan ve bütün görevlerini yerine getirir ya. O rolü benimsemezsem kendimin... Hangi işe odaklandığım konusunda programlamazsam ben o olayın içine giremem o noktada.
Hocam harika bir örnek verdiniz. Biraz TRT 2 reklamı yapayım izin verin 30 saniye.
Estağfurullah.
TRT 2'de sevgili dinleyiciler hakikaten çok iyi filmler. Özellikle hafta sonları uzmanların ön yorumları ve film sonrası analizleriyle de çok iyi filmler yayınlanıyor. Ve yine TRT 2'de bu pazar günü TRT TV 2'de bir tiyatro programında tam da bir aktör... Bunu söyledi. Sizin verdiğiniz örneği şöyle dedi. Ben bugün işte o gün akşam saat 20'de sahneye çıkacaksam sabah kalktığım andan itibaren saat 20'de sahneye çıkacağımı aklımda tutarak yaşarım dedi.
Evet.
Ben de mesela bugün yayınım varsa sabah kalktığım andan itibaren bugün yayınımın olduğunu aklımda tutarak yaşarım. Bu ne demektir hocam biliyor musunuz? İşte yayın merkezine... kilometrelerce uzağa gitmemektir. Sesinizi, bedeninizi neyse daha özenli korumaktır. Yani düştünüz, kaçtınız. Hayatta bunlar var ama kırdınız bir yerinizi ki geçen sene başımıza geldi biliyorsunuz.
Evet.
Bir sürü şey aksar işte aktör. Hayatta böyle bir şey. Yani bu verdiğiniz örnek bence tam bununla örtüştüğü için
buradaki,
araya girdim.
Buradaki güzel bilgiler paylaştınız. Buradaki nokta şu. Kişinin hani kendine saygısı dediğimiz kendi yeterli olan nokta var ya bu durumda. Burada ne yapıyorsunuz? Hani İşinizi önemsemek, işini sevmek. Aslında şöyle bir nokta var. Mesleklerimizi seçerken sevdiğimiz meslekleri seçmemiş olabiliriz ama
ben çok severek.
Evet, ben de seçtim. Elhamdülillah Rabbim bozmasın inşallah hepimizin gidiyor. Ama şu var. Yani o artık sizin mesleğinizse oradaki potansiyelinizin en iyisini göstermekle yükümlüsünüz o noktada. Niye? Çünkü
bunun hayat, birileri için de değil. Önce kendinize göstermek.
Kendiniz için, kendiniz. Hani ben hep yani her konuda kendinize verdiğiniz sözü tutmak.
Tıpkı şarkı öncesinde daireyi tamamlamak örneği işte bu.
Aynı. Burada işte
bir hocam şeyle... iyi dinliyorum değil mi sizi? Dersim fena değilim yani.
Estağfurullah. Bilgileri... Çok şükür Rabbim bozmasın elhamdülillah.
Yetiştirdim bu... sizi diyorsunuz yani.
Estağfurullah. Beraber şükür olsun. Bu diyalogu paylaşma olun, güzel bir nokta elhamdülillah.
Tabii
şimdi burada bizim hani o tanımın içine sokmak tamam eyvallah ama o yüzden ilk önce annelere biz hani senin çocuğun mutizmli dediğiniz zaman onda bir yani kaygı başlayabilir. Peki niye mutizm olur? Niye oluyor? Yani niye başkasının çocuğunda çocuk her yerde çocuktur konuşur hatta sizin söylediğiniz gibi sus dersiniz de ya da kendini ifade ederken bu olmaz. Aile içindeki çatışmalar anne baba arasındaki tartışmalar, bir sevdiği birinin kaybı
tetikleyebilir.
Çok bunlar veya işte belki ev ortamındaki tartışmalık yapılar, sosyal kültürel yapılar veya anne ve babadaki bazı davranış bozuklukları. Bunlar hepsi çocuğu tetikler. Şimdi size bir şey örnek vereyim.
Lütfen.
Mesela çocukta bir anne çocuğun elinden tuttu. Farz edin bir yere gidiyor. Yani bir doktora gitmesin ya da bir arkadaşına gidiyor. Şöyle bir konuşma yapsa dese ki ya bak şimdi oraya gittiğimizde sakın yerinden kalkma. Benim yanımda otur. Bak sakın bir şeyi karıştırdığını görmeyin. Bak sakın beni orada rahatsız etme.
Kulakları çınlasın. Annem bize derdi öyle. İkinci çayı istemeyeceksiniz derdi.
O bak o başka. Bak şimdi oraya geleyim. O
teklif,
başka.
Teklif edilmeden kurabiyelerin ikinci tabağını istemeyeceksiniz.
O kural. O terbiye. Görgü o edep. Kural.
Olması gerekiyor yani.
Tabii. Şimdi burada şu sakın yerinden kalkmayacaksın. Sakın bunu yapmayacaksın falan. Şimdi buradaki nokta nedir? Korku ve kaygı veriyorsunuz çocuğa. Çocuk orada neyle karşılaştığını bilmiyor. Ama farz edelim ki diyor ki Özgür teyzenin yanına gittiğinde kesinlikle yerinden kalkmayacaksın. Bak eve geldiği zaman sana şunu yaparım bunu yaparım diyor. Şimdi benle ilgili ön yargıyla gidiyor o noktada. Çocuk şimdi oraya geldiği zaman benimle konuşmama kararı alıyor. Niye? Çünkü önden bir hazırlık yaptı bu noktayı. Şimdi bu konuşma kararını, konuşmama kararını alıyor ya. Çocuk orada susmayı öğrendiyse, konuşmuyorsa, bu sefer normalden ayrılıyorsa, çocuk kendini korktu ve kaygılandığı yerde konuşmama kararını verebiliyor. Ya da farz edelim ki kışı çıtık birinden ya da gözlüklü birinden ya da uzun boylu birinin yanında konuşmama kararı alıyor. Onun beyninde bir bağlantı oluyor.
Çünkü böyle bir figürle bir şey yaşamışlığı olabiliyor diyorsunuz.
Tabii. Mesela öğretmenle ilgili diyorsunuz ya, bak sakın şunu yap. Ama şunu öğretirsek, yani dersek ki ona, bak şimdi Özgür teyzenin yanına gittiğin zaman orada bir şey sana ikram ederse ilk önce teşekkür et, ama ısrar etse bir tane alabilirsin. İkinciyi sakın isteme. Bu doğru olmaz. Burada bir bilgi veriyoruz. Duygu vermiyoruz o noktada.
Çok önemli. Bu ayrı bilgi, çok önemli.
Bilgi veriyoruz. O yüzden de mutizmde çocukların konuşmamayı seçmesinin nedeni, gittiği ilk ortamda öğretmenin ona yaptığı negatif bir tavır, teyzenin ya da babaannenin yaptığı bir tavır değil. Tam tersine çocuk orada kendine göre bulduğu bir noktayı, kendi beynindeki bir doğruyla, kafasındaki bir doğruyla birleştirip orada böyle bir tercih kullanıyor. Şimdi çok basit bir şey konuşmuştuk sizinle, ama bayramda en çok çocuklar kime gitmek ister? Harçlık veren amcalara. Değil mi? Yani özellikle onun kapısını çok çalmak ister. Niye? Harçlıkla bayram arasında bağlantı kurmuştur
çocuklar. Öyle bir ilişki var tabii.
Evet. O zaman demek ki insan yapısı bağlantıyla... Yani bizim TRT benim için bir dikkatimi çeken bir konu oluyor. Niye? TRT'ye de program yaptığım için dikkatimi çekiyor.
Hani buna algıda seçicilik diyebilir miyiz?
Evet. Şimdi mutizmde tekrar söylüyorum. Yani anne babaların özellikle çocukluk döneminden itibaren 5 yaşından sonra gördüğümüz yeni sosyal ortamlarda ya da aile bireylerinin içinde yanında konuşmamayı seçmesi durumunda çocuktaki yapıyı gördüğümüzde bir problem olduğunu algılamalı, ama bunun kaynağını çocuğa diye kıl. O yavrum niye konuşmuyorsun? Niye susuyorsun? Bak amcan sordu cevap ver, teyzen sordu cevap ver. Olmaz bak, şimdi konuşmadan olur mu? Mutlaka kaparmanı kaldır gibi zorlayıcı bir şekilde değil de tam tersine burada çocuktaki nedeni algılamaya çalışmamız lazım.
Ama çok bir geleneksel, bizim çocukluğumuza da geri döndüğümüzde bu cümlelerle hep karşılaştık. Amcana cevap ver, bak bir soru sordu. Hadi bakalım işte komşu teyzenin sorusunu cevapla diye. Böyle kendince doğru yaptığını sanan modellerle
karşılaştık. Burada şöyle bir nokta da var. Bazen ben şunu da söylüyorum mesela. Bu tuizmle ilgili noktada şunu söyleyeyim. Yani insanların korku ve kaygıdan hangi bilinçaltında etkilendiklerini bilmediğimiz için... Şimdi anneyle beraber çocuk hareket ettiğinde de çekingen bir annenin çocuğu çekingen de olabiliyor. Mesela anne şimdi... Bir yere gitti, çocuk anneyi rol model olarak izliyor ya. Anne çekingen, çok söylemiyor. Şimdi yolda giderken de programlıyor kendini. Şimdi nasıl konuşayım, ne diyeyim, işte bir şey sorarsa nasıl yapacağım falan gibi bir ön bir hazırlık yaptığında çocuk bunu bir model olarak alıp o da çekinmeyi öğreniyor olabiliyor.
Ya da tam tersi de olabiliyor değil mi? Bir reaksiyon da gösteriyor.
O da gösterebiliyor, ama genellikle eğer çok anneye, babaya değil de anneye çok yakın büyümüşse çocuklar annenin yapılarını kopyalayıp uygulayabiliyorlar.
Ona yakın.
Evet, çünkü anneyle daha çok birliktelik olduğu için daha çok farklı. Mesela anne sütünden duygu geçiyor biliyorsunuz. Yani anne çok hüzünlüyse çocuğa geçebiliyor. Anne çok gerginse çocuk
huzurluysa o geçiyor.
Huzurluysa oluyor, gerginse oluyor nokta. O yüzden de mutizmle ilgili noktada bazen de şunu da görebiliriz. Yani gerçekten çok çekingen, çok sıkılgan bir çocuk uzun sürse bile, tedavi edilmemiş bir çekingenlik, tedavi edilmemiş bir nokta. Bir de şu var, mesela cinsel istismarlarda da çok fazla mutizm görebiliyoruz
tabii,
o noktada.
Tabii,
yani çocuk hiç
orada
konuşmamaya
kapatıyor. İletişim kapatıyor.
Çok güzel. Yani düşündüğünüz gibi bir kapak kapatıyor orada. O kapattığı kapağın altında psikolojik bir temel var. Tabii. O kapağı açmak için de bizim o psikolojik temeli açmamız gerekiyor. Bizim sözümüzü...
Oraya hitap etmek gerekiyor.
Evet, sözümüzü bu. Onun için mutizm genellikle tedavi gerektirir. Eğer gerçekten bir teşhis konmuşsa. Anne babaya düşen görevi, oldu ki tedavi edemedi. Ne yapması gerekiyor anne baba? Onunla ilgili noktada işte bir şarkı farz edelim. O şarkıyı daha çok beslemeli. Bir resmi daha çok beslemeli. Yani çocuk... kendini o noktada çok güvenli hissedip dış dünyada da onu uygulayabilme gücünü ona vermeli. Ama ben ısrarla her konuda fiziksel problemlerde mecburuz tanımlara. Çünkü hastalıkların belirtileri, tedavi edilmeleri, erken teşhisleri önemli. Psikolojide de tabii teşhis çok çok önemli.
Tabii.
Ama da henüz daha çocukluk döneminde davranışla ilgili noktalarda annelerin hemen bir dikkat problemi, hemen bir hiperaktifte problemi, hemen bir işte çocuğumda bir kaygı problemi falan. Bunları tanımlayıp çocukların yanında konuştuğunuz zaman, anneler konuşurlar çocukların yanında. Bunu evet. da bir benim yanımda konuşuyorlar. Ben kaç göz etsem bu da bir dikkat problemi var, dikkat eksikliği var işte. Öğretmen böyle söyledi falan diyor. Şimdi çocuklar anne babaların
direkt kayda alıyor.
Tabii ve önemsiyorlar.
Ve manipüle oluyorlar. Manipüle oluyorlar.
Net.
Değil mi?
Tabii net.
Bütün arkadaşlarıma hep şunu söyledim ben yıllarca. Çocuklarınızın yanında asla çocuklarınızın öğretmenleri hakkında boyundan büyük yorumlar yapmayın. İşte bu öğretmen yetersiz, bu kötü. Onu duyan çocuk, aa zaten annem babam da öğretmeni yetersiz görüyor deyip daha da verimsiz oluyor. Ya da o bahanenin insan... Bahanelere sığınmaya da meyyal bir canlı.
Bir üste çıkayım ben sizi bu noktada. Buyurun. Çocuklar, anne babalar çocukların yanında farz edelim ki anne babayla ilgili negatif yorum, babaanneyle ilgili negatif yorumu çocukla paylaşıp bu taraf tutmak ayrı bir travma şey, zaten tabii. Yani. Bak söyle bir annene bakalım hangisi haklı, bak söyle hangisi diye bunları da yapıyoruz o noktada.
Evet, yapıyoruz,
neden?
Yapıyoruz.
Çünkü biz hayatı yaşarken kendimizi aşmak, kendi sorunlarımızı çözmek ya da olgunlaşma süresi içindeki çatışmalarımız, o yaşadığımız dünya içinde çocukların da bizim yanımızda bu hayatın içinde paylaşıyorlar. Yani yapacak bir durum yok. Hani evinizde kaloriferinize yakıtınız yoksa, doğalgaz ödememişseniz, siz donuyorsanız çocuk da donuyor o noktada.
Gibi,
ha, onun gibi. O yüzden de burada aslında şunu çok iyi karar vermemiz lazım. Biz anne babalık uzmanlıktır. Doktorsunuz, öğretmensiniz, eğitimcisiniz, her şeysiniz yani.
Gene döndük geldik
yine,
anne babalığa.
Evet.
Saniyeler
yine vakit
aktı.
Bitti. Evet.
Nurettin eliyle time out diyor.
Ben şu tarafa bakmıyorum zaten. Evet.
Zaman bitti diyor.
O yüzden de anne babalıkta.
Sözünüzü
hemen bitiriyorum. Anne babalıktaki noktamız, biz çocukları tanımlamadan önce bizim yapımızın onlara etkilerini iyice bir tahlil edip bundan şunlar olmuş mudur deyip ilk önce çözümü hastalık adı üzerinde değil de kendi davranışlarımızın etkileri ne olabilir diye bakıp sonra tanım içine girmek gerekiyor.
O bizim
gerekiyor.
Türkçemizdeki iğne çuvaldız deyimi
evet,
gibi değil mi?
Evet.
Hocam çok çok
teşekkür
ediyorum. Haftaya yine birlikte
İnşallah.
Olabilmek ümidiyle. Sevgili dinleyiciler, Özgül Piyade ile Hayata Dair. Memleketim Efem ve Türkiye'nin Sesi Radyosu ortak canlı yayınından selamladık sizleri. Mutizmi konuştuk. Haftaya salı günü yeni bir başlıkla Özgül Hocam'la yine birlikte olabilmeyi umut ediyoruz. Programı sizler için Nurettin Çetin hazırladı. Ana kumandada da sevgili Ayhan Taşçı vardı. Haftaya görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.
Özgül Piyade ile Hayata Dair.